Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dinleyenler, bugün Sesli Dergi'de Genç Dergisi'nin Şubat 2016 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Taha Kılınç'ın kaleme aldığı El, Dil, Kalp başlıklı yazıyı aktaracağız. Yanlış bir şeyle karşılaştığımızda, hele de yaşımız gençse, içimiz o yanlışı düzeltme isteğiyle dolar. Hemen müdahale edelim, hemen sesimizi yükseltelim, hemen eleştirelim isteriz. Hatta bazen yanlışı düzeltelim derken kendimize zarar verecek sonuçlara da yol açarız. Yol yordan bilmezliğimiz bize elimizdeki nimetleri de kaybettirir. Üstelik yanlışlar da düzelmediğiyle kalır öylece. Din insanın sadece Allah'la ilişkilerini değil, onun diğer insanlarla ilişkilerini de düzenlediğine göre bir yanlış nasıl düzeltilir sorusuna dinin verdiği bir cevap olmalı. Ve elbette var. Hazreti Peygamber, İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadisinde şöyle buyurur. Sizden biriniz bir yanlış gördüğünde onu eliyle düzeltsin. Eliyle düzeltemezse diliyle düzeltmeye çalışsın. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin ki bu da imanın en zayıf derecesidir. Bu hadis tıpkı namaz ve diğer ibadetlere kaynaklık eden hadisler kadar sahih. Onlar kadar bağlayıcı, onlar kadar hayata temas edici ve gerçekçi. Dolayısıyla herhangi bir yanlışa müdahale etmemiz gerektiğinde, namaz kılarken bütün rükunlara nasıl dikkatle riayet ediyorsak, aynı şekilde yukarıdaki hadisin bize öğrettiği şekilde davranmamız gerekiyor. Eğer Allah'ın elçisini dini hayatımızın yanında, sosyal hayatımızda da rehber ediniyorsak. Şimdi hadisin bize öğrettiği hareket tarzına daha yakından bakalım. Bir yanlış gördüğümüzde ilk yapmamız gereken şey onu elimizle düzeltmek. Yani yanlışı ve sebeplerini engellemek, yok etmek, ortadan kaldırmak. Bu aşama örneğin müstehcen bir karenin üstünü örtü vermekten başlayıp devlet başkanlığı koltuğuna oturarak bir ülkedeki yanlışları bizzat düzeltmeye kadar geniş bir davranış silsilesini ihtiva ediyor. Neye ve ne kadarına gücümüz yetiyorsa yanlışlara o derecede müdahale etmek. Elimizde hangi imkan ve vesile varsa onu sonuna kadar kullanmak. Yanlışları elle düzeltmek, insanları doğruya sevk etmeyi ve doğru alternatifleri geliştirmeyi de içeriyor doğal olarak. Bir şey düzgün gitmiyorsa yapılacak şey onun sahih şeklini ortaya koymak ve insanları ona doğru yönlendirmek olmalı. Bu da elbette çok çalışmayı, laf değil iş üretmeyi, sonuca odaklanma saplantısından kurtularak tamamen sürece odaklanan bir düşünce tarzını gerektiriyor. Yanlışları elle düzeltmeyi başaramadığımızda ikinci aşamaya geçiyoruz. Sözlü uyarı, eleştiri, öz eleştiri, şikayet ve benzeri bütün araçlarla yanlışın düzeltilmesine çalışma aşaması bu. Elden bir şey gelmeyince ve elle yapılacak her şey tükenince sıra dile geliyor. Bugün maalesef herhangi bir yanlışa müdahale etmemiz gerektiğinde hadisteki ilk şartı hızlıca es geçip dille müdahale noktasına geri veriyoruz. Şikayet ettiğimiz yanlışların sahih alternatiflerini oluşturup insanları bunlara yönlendirmeden ortadan kalkmayacağını unutuyoruz üstelik. Buna bir de yerli yersiz her şeyi eleştirmek, toplumsal düzende tedricilik prensibini göz ardı etmek ve sabırsızlık gibi hastalıklarımız eklendiğinde yanlışlar yok olmak yerine katlanarak etrafımızı sarıyor. Daha da kötüsü, Hazreti Peygamber'in bize öğrettiği hareket tarzındaki sıralamayı kafamıza göre değiştirdiğimizde yanlışları düzeltmek için salih amel üretmek yerine sadece dilini çalıştıran, nimetlere şükretmek yerine hep daha fazlasını isteyerek giderek şükürsüzleşen, eline geçen her fırsatı şikayet ederek ve küçümseyerek karşılayan ahir zaman insanları haline geliyoruz. Ve bereket hayatlarımızdan yavaş yavaş çekiliyor. Eyleme geçmeyip, sesini de yükseltmeyip, sadece kalben buğz edenlerimiz de çok. Onlar da imanın en zayıfına talip oluyor maalesef. Yarışta şevkle daha ilerilere geçmek varken, en geride kalmaya gönüllü olanlara diyecek bir şey yok. Şuna kesinlikle inanıyorum. Hazreti Peygamber'in tarif ettiği bu eylem planını güzelce anlayıp sabırla uygulayan insanlar çoğalmadıkça şikayet ettiğimiz kötülükler ve yanlışlar da azalmayacak. Yanlışlarla mücadeledeki başarı ve güzelliklerin artması bu üç cümlecik reçeteyi derinlemesine anlamaktan ve sosyal hayatta ilke edinmekten geçiyor. Değerli dinleyenler, Taha Kılınç'ın kaleme aldığı El, Dil, Kalp başlıklı ve Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifinin de anlatıldığı güzel bir yazıyı paylaşmaya çalıştık sizinle ilk olarak ve şimdi de bir başka yazıya geçiyoruz yine Genç Dergisi'nden. Halit Yasir Özoğlu'nun kaleminden Cepteki Hüzün başlıklı yazıyı sunuyoruz şimdi de. Merhum Abdurrahman Şeref Güzel yazıcıyı 15-16 yaşıma tekabül eden 20 sene öncesinden tanırım. Yuvamız dergisinde Nereye isimli bir şiiri yayımlanmış ve bu şiirin altına şu not eklenmişti. Bu şiir merhum vefat ettiğinde ceketinin cebinde bulunmuştur. Tabiri caizse kendisinin veya bir insanın vefatını anlattığı bir şiirdi bu. Uzun zamandır bestelenmiş haliyle bir kısmını ezgi olarak da dinlediğimiz bu şiiri, tefekkür istifadesi adına zaman zaman okumayı arzularım. Güzel yazıcı, son devrin din alimlerinden mütefekkir, mutasavvıf, şair, vaiz ve bu görevi başındayken vefat etmiş. İstanbul Müftüsü bir güzel insan. Böyle güzel bir insanın, böyle güzel bir şiirinin, böyle manidar bir şekilde ortaya çıkması bana hayli tesir etmişti. Her bir mısrasını tekrar tekrar okumuş, ezberlemiş ve düşünce alemimde üstadın ifadesiyle tahtadan yapılmış uzun kutunun yolculuğunun öncesi, süreci ve sonrasına dair yoğunlaştırılmış bir ahiret endişesini kazanmaya çalışmıştım. Şimdilerde yine bu şiir üzerinden çok daha farklı dünyalara dalar oldum. Daha tabuta, kefene, mezara gelmeden ölümden belki daha acı hadiseleri yaşayan insanları, çocukları, anneleri, yaşlıları bu mısraların sokaklarında biçare vaziyette bulmaya başladım. Herkesin bir yeri, yurdu, mekanı ve ortamı var. Ocakta tencere, İpte mandal, çivide tırnak makası, sehpada örtü, kapıda sil, terlik, gömlek, kumanda, yorgan, her şey yerli yerince var ve her an kullanımda. Aksi olduğu herkesçe bilinen bir komşumuz günün birinde, "Sizi buralarda oturuyor görmekten rahatsızım," dese, huzur ibremizde hissedilir bir düşüş başlar. Hele hele, ağız birliği yapmış birkaç komşu, mahalleli o veya bu sebepten başka bir yere taşınmanızı gerektirecek sıkıntılar çıkarmaya başlasa, al başına belayı türünden serzenişlerle bir dünya yükün altına girer ve çaptan düşebilirsiniz. Ve istemediğiniz bir zorunluluk olarak yeni yerleştiğiniz, kendi şehir hatta mahallenizdeki yeni hayata ötelenmişlik hissiyle bir alışma süreci. Ailevi psikoloji, gelir gider durumları, çocuklar, okul, yeni insanlar, komşular vesaire her biri ayrı birer mesele olarak kucağınıza bırakılmış kader materyalleri. Böyle değerlendirildiğinde ciddi bir mesele olarak üzerine gidilebilecek durumları çok çok hafif, basit ve sığ bırakacak binlerce, on binlerce, yüz binlerce dayanılması güç hadise arkalarında bizim mahalleye göç etmek zorunda kalan kardeşlerimiz var. Hayatta kalabildikleri kadar buradalar. Sağlam kalan, kurtarabildikleri organlarıyla buradalar. Hissiyatının ayar kolu kırılmış, devreleri yanmış, şartelleri atmış gönülleriyle, kalpleriyle buradalar. Her birinin ayrı bir hayatı, hikayesi, ev, aile, akraba, iş ve okul durumları varken kader birlikteliğinde mazlumlukta buluştular. 5 sene, 7 sene önce akıllarına bile gelmeyecek işler çıktı ortaya. Bir anda evlatlar anne babalarından, kadınlar kocalarından, dedeler torunlarından, komşu komşudan, akraba akrabadan, hiç acımadan hunharca katledilerek veya kaçırılarak aç, açıkta, perişan bırakılıp ölüme terk edilerek ayrı düşürüldüler. Ölüm çetin mesele, zorun zoru, dehşetli an. Ancak öyle vaziyetler aşikar oldu ki, ölmeden evvel tadılmayan acı neredeyse kalmadı. Cana kastedildi, namusa kastedildi, çocuklara, kadınlara, gençlere kastedildi. Mala, mülke, her şeye kastedildi. Ve bir kucak açıldı. Ancak açılan kucak, kolların ve parmakların uzunluğu ve gücüyle mahdut bir durumda. Acılarını içine gömmeye çalışa çalışa, gönlü yorgun düşmüş nice yaralı, ferdi ve ailevi sahiplenmeye muhtaç halde. Her biri sanki şu mısraları mırıldanarak yaşıyor günü ve anı. Artık ne mavilik, ne pembe bahar, ne mehtap, ne sahil, ne sandal, hep kar. Söyleyin benimle uçan ey kuşlar, o yazlık dünyadan bu kış nereye? Ve acaba hangisinin cebinde bir kağıt, bir şiir, bir mektup, bir hatıra, bir özlem, bir kahır saklı? Hem de daha ölmeden, yaşıyor gibi yapıyorken. Evet, Halit Yasir Özoğlu'nun kaleme aldığı Cepteki Hüzün başlıklı yazıyı paylaştık ve Cepteki Hüzün başlığını attıran o şiiri de şimdi sizlerle paylaşalım. Merhum Abdurrahman Şeref Güzel yazıcının kaleminden. Nereden kaynıyor hayat ırmağı? Bu durmaz karanlık akış nereye? Annem mi açılan mezar kucağı? Ebedi geceden bakış nereye? Meçhul bir yolcuyum bu son akşamda. Ümit nurum söndü siyah bir camda. Evim, çocuklarım, gözüm arkamda. Ahbaplar, bu itiş kakış nereye? Gönlümde yıldız yok, gözümde ışık. Emeller, rüyalar karma karışık. İmanım neredesin? Gel karşıma çık. Bu derin girişten çıkış nereye? Artık ne mavilik, ne pembe bahar, ne mehtap, ne sahil, ne sandal. Hep kar. Söyleyin benimle uçan ey kuşlar, o yazlık dünyadan bu kış nereye? Birkaç rekat namaz, zekat, oruç, hac, dualarım gibi kabule muhtaç, şeref son nefeste edince miraç, semalardan koptu, alkış nereye? Evet, Sesli Dergi programına devam ediyoruz Erkam Radyo'da değerli dinleyenler ve son olarak programımızda Adem Ergül'ün kaleme aldığı Mahcup Eden Mahcup Olur başlıklı yazıyı paylaşacağız. fazilet ve erdem toplumu, ayıpları görerek değil, faziletleri görerek oluşur. Güzelliği çoğaltmak, güzel bakmayı bilenlerin hüneridir. Çirkinlik arayan, çirkinlik bulacak ve onun kokusunu yayacaktır. İstanbul'un İslam bol olduğu yıllarda Zat-ı Muhterem'in birisi bir dükkan kiralayarak bal ticaretine başlamış. Adamın dostlarından Mevlevi dervişi Ahmet Efendi de tevafuken oradan geçerken bu yeri görmüş ve "Hayırlı mübarek olsun" diyerek nezaket icabı siftah olsun diye bir kilo bal istemiş. Balını alan Ahmet Efendi bereket dualarıyla ayrılmış. Birkaç gün sonra dükkana başka birisi gelmiş ve "Ahmet Efendi'nin selamı var, bir kilo bal daha istiyor" demiş. Balcı da tabii olarak vermiş. Sonra iş devam etmiş ve 3-4 günde bir "Ahmet Efendi'nin selamı var, 2 kilo. Ahmet Efendi'nin selamı var, 1 kilo. Adam böyle böyle bu hatırlı referansı kullanarak epeyce bal götürmüş. Aradan bir ay kadar geçmiş geçmemiş Ahmet Efendi yine oradan geçerken dostuna bir selam verip "Nasıl, işler epey açıldı mı?" diye halini hatrını sormuş. Balcı da "Efendim, teşekkür ederim. Galiba bizim başlıca müşterimiz siz oluyorsunuz" deyince Ahmet Efendi pek bir şey anlayamamış. Bunun üzerine balcıda olan biteni teferruatıyla anlatınca mesele açıklığa kavuşmuş. Dükkanın arka kısmında bunlar konuşulurken tevafuka bakın ki o arsız ve edep yoksulu adam yine gelip "Ahmet Efendi'nin selamı var, 2 kilo bal istiyor" diye talepte bulunmuş. Dükkan sahibi de adamı gizlice Ahmet Efendi'ye göstererek "İşte yine geldi, ne emredersiniz efendim, adama haddini bildireyim mi?" deyince bir edep abidesi olan Mevlevi dervişi karşısındaki bir edepsiz dahi olsa ayıbını ortaya döküp mahcup etmek istemeyerek şu cevabı vermiş: "Hayır, yaptığı çok edepsizce de olsa bu insanı utandırmak bize yakışmaz. Sen yine ne istiyorsa ver. Hesabın tamamını da çıkar, ben ödeyeyim. Ancak bundan sonra tekrar geldiğinde Ahmet Efendi'ye layık malımız maalesef kalmadı. Kendisine hürmetimizi bildiriniz" diyerek ayağını buradan kesmeye çalış. Kullarının yine kulları nazarında küçük düşmesini ve aşağılanmasını istemeyen Yüce Mevlamız, "Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın" ikazında bulunur. Konuyla ilgili rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de çok sayıda uyarısı vardır. "Her kim bir Müslüman kardeşinin ayıp ve kusurlarını, kimsenin görmediği ve görmesini istemediği şeylerini örterse, Allah Teala da kıyamet gününde onun ayıplarını örter. Her kim Müslüman kardeşinin meydana çıkmasını istemediği bir şeyini ortaya çıkarır ve dile verirse, Allah da onun ayıplarını, kimsenin bilmesini istemediği hallerini meydana çıkarır. Bu suretle kendi evi içinde de olsa onu rezil eder. Müslüman kardeşinin ayıplarını örten bir ölüyü diriltmiş gibidir." İbn Mesud radıyallahu anh'e bir gün bir adam getirilerek "Bu sakalından şarap damlayan falanca kişidir" diye şikayette bulunulur. O büyük sahabi de der ki: "Biz ayıp ve kusur araştırmaktan men edildik. Kendiliğinden bir kusur veya ayıp ortaya çıkarsa o zaman biz onun gereğini yaparız." Bu uyarılarda anne babalar, eğitimciler, idareciler ve toplumda saygı gören kimseler için yüksek bir fazilet telkini vardır. Çocuğunu bir dedektif titizliğiyle takip ederek onun eksiğini ve ayıplarını ortaya çıkarmayı büyük bir hüner sayan anne babalar, bu hareketleriyle onları asi evlat kılmanın yolunu açmış olacaklardır. Elbette terbiye adına takip lüzumludur. Fakat bu onları rüsva etmek için değil, korumak ve doğruya yönlendirmek için olmalıdır. Elbette en güzel üslubu gözeterek, şahsiyetlerini rencide etmeden özel ve gizli bir yolla, şahsiyetini rencide etmeden. Yine gençliğin baharında bir yiğidi, akranının ve sevdiklerinin gözünde küçük düşürecek bir şekilde eksiklerini sayıp dökmek, eğitimcilik, abilik ya da idarecilik değildir. Aile hayatında da durum farklı değildir. İnsanı başkalarının gözünde küçültmek, onurunu incitmek ve yüzünün kızarmasına sebep olacak tavırlar sergilemek, onu düzeltmeye değil, bozmaya hizmet eder. Muhabbet değil, nefret tohumları eker. Ayıpları bildiği halde bilmezden gelmek ve nezaketli bir telmihte bulunmak suretiyle örtmek, kişiyi kendi şahsında utanma duygusuna teşvik ederken, ayıpları ifşa etmek, suçu savunmaya ve yanlışta ısrara sebebiyet verir. Başkalarını utandıranı Allah da utandırır. Hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Zira bu bir hak kanunudur. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hakikati şöyle ilan eder. Din kardeşini bir suçundan dolayı ayıplayan kimse, o suçu kendisi de işlemedikçe ölmez. Hususiyle hak katında mahcup olmamak için bu alemde ayıp ve kusur arayan değil, ayıp örtücü fazilet erbabından olmaya çalışmalıdır. Zira kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah Teala da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter buyurulmuştur. Fazilet ve erdem toplumu ayıpları görerek değil, faziletleri görerek oluşur. Güzelliği çoğaltmak, güzel bakmayı bilenlerin hüneridir. Çirkinlik arayan çirkinlik bulacak ve onun kokusunu yayacaktır. İnsan tevazu maksatlı da olsa kendi ayıbını bile açığa vurmamalıdır. Günaha şahit oluşturmak af kapısını kapatabilir. Diğer taraftan günahı ve ayıpları paylaşmak başkalarına da kötülük işleme cüreti yükler. Bu itibarla hakkın gizli bıraktığını ifşa etme gafletine düşmemelidir. Medeniyet tarihimizde ayıp ve kusurları görmezden gelme faziletinin eşsiz tabloları sergilene gelmiştir. Rivayete göre Hazreti Ömer radıyallahu anh bir evde insanlarla birlikte bulunuyordu. İçlerinde Cerir İbn Abdullah da vardı. O esnada Hazreti Ömer bir koku duydu. Oradakilere "Bu kokunun sahibi hemen kalkıp abdest alsın." dedi. Cerir, "Ey müminlerin emiri, buradaki herkes abdest alsa daha iyi olmaz mı?" dedi. Bu ince anlayışa hayran kalan Hazreti Ömer ona, "Allah sana rahmet eylesin. Sen cahiliye devrinde ne güzel bir efendiydin. İslam döneminde de ne güzel bir efendisin." buyurdu. Evet, ayıp örtücülük yüksek bir ahlaki erdemdir. Zararı başkalarına sirayet etmeyecek eksik ve kusurları ifşa etmeden gizleyebilmek olgunluk nişanıdır. Bununla birlikte bir kimsenin suçunu veya hatasını örtbas etmek, ona usulüne uygun tarzda mümkün olduğunca gizlice nasihatte bulunmaya, kendisini ikaz etmeye mani değildir. Günahı ve suçu aleni yapan fasık ve facirleri ise açık açık uyarmak gerekecektir. Zira böylelerinin suçunu örtbas etmek, onları daha çok cesaretlendirecek ve kötülüklerinin artmasına sebep olacaktır. Ayıp ve kusurları örtme edebi, daha çok olup bitmiş bir suçla ilgilidir. Yoksa işlenmekte olan bir suçu gören kimsenin, eğer gücü yetiyorsa, ona engel olması vaciptir. Değerli dinleyenler, Adem Ergül'ün kaleme aldığı Mahcup Eden Mahcup Olur başlıklı yazıyı paylaştık son olarak programımızda. Bugün Genç Dergisi'nin Şubat 2016 sayısından yazılar paylaştık sizinle ve bu akşamlık da bizden bu kadar diyoruz. Yarın tekrar aynı saatte Sesli Dergi'de buluşabilmek ümidiyle. Hoşça kalın.